Ayrım 39, sayfa 301, 32. bölüm, 07:50. Holder cipin arka koltuğunda içinde bulundukları durumu değerlendirmeye çalışıyordu. Subayların enkazdaki makineli tüfeklerin açtığı delikleri görmeleri hikayelerinin sonu demekti. İlerideki enkaza giderek yaklaştıklarını gördü. Doring'e baktı. SS askeri gırtlağına doğru belli belirsiz bir hareket yaptı ve yüzbaşıyı gösterdi. Holder cevap vermeye fırsat bulamadı. Falcon'u inlemeye ve acıdan titremeye başlamıştı. Holder İtalyan'ın alnına dokundu. Alnı ateş gibiydi ve İtalyan'ın rol yapmadığını biliyordu. Bandajların kan lekeleriyle kaplandığını gördü. Yarası yeniden kanamaya başlamıştı. Yüzbaşı, bu adamı acilen bir doktora götürmemiz gerekir. Kim bilir, belki de iç kanaması vardır. Yüzbaşı eğildi. Falcon'un göz kapaklarından birini kaldırdı. Daha sonra nabzını tuttu. Kalp atışları biraz yavaş gibi. Belki de gecikmiş şokun etkisindedir. Eğer ölürse kişisel olarak sorumlu tutulmanız için elimden geleni yapacağım. Yavaş olun profesör. Yapmam gereken bir işim var. Ama bu adamın hayatı da tehlikede. Yüzbaşı kararsızlıktan dudağını ısırdı. Yarım saat ötede bir köy var. Üstten daha yakın ve galiba yerel bir doktorları var. Öyleyse mümkün olduğu kadar çabuk oraya gitmeyi öneriyorum. Tabii, ama önce enkaza bir bakalım. Holder itiraza yeltendi ama yüzbaşı elini gözüne siper etmiş, Dakota'nın enkazına bakmaya başlamıştı bile. Aman Allah'ım, büyük tehlike atlatmışsınız. Hayatta kaldığınız için şanslısınız. Teğmen enkazın at ötesinde durdu, yüzbaşı cipten indi. Hemen dönerim, motoru çalıştırmaya devam et Hugo. Baş üstüne. Yüzbaşı Dakota'ya doğru yürümeye başladığında Holder sinirlerinin gerildiğini hissetti. Mermi delikleri demir yığının içinde kolaylıkla görülmemesine karşın birkaç adım sonra durdu, yüzü kül gibi geri döndü. Bu uçağa ateş edilmiş. Belindeki tabancaya uzandı ama daha çekemeden Clay's Teğmen'in tabancasını elinden almış, Holder genç subayın boynuna sarılmıştı bile. Clay's tabancayı Teğmen'in kafasına dayadı. Sizin yerinizde olsam bunu denemezdim yüzbaşı, dedi Holder. Şimdi silahınızı bu tarafa atın. Çabuk olun. 09:20. Avro Lanchester sağlam bir bombardıman uçağıydı. Müttefiklerin savaşta kullandıkları en başarılı uçaklardan biriydi. O sabah Weaver ve Sanson'un bindikleri uçak nakliye için kullanılıyordu. O günkü görevi İskenderiye'de kısa bir mola vererek İtalya'ya kargo ve top mermisi taşımaktı. Uçağın çok daha iyi günler gördüğü belliydi. Kabin kaplamasının bir bölümü uçak savar ateşiyle delinmiş olmasına karşın onarılmamıştı. Uçağın içinde dondurucu bir soğuk vardı. Dört Merlin motorundan gelen ses bir milyon öfkeli eşek arısının vızıltısı gibiydi. Sanson'la yan yana pilot kabinin hemen arkasında cephane sandıklarına oturan Weaver gürültüyü ve rahatsızlığı unutmaya çalıştı. İskenderiye'nin 20 mil güneyinde 5000 fitte uçuyorlardı ve şehrin kenar mahallelerinin düz camlı kerpiçten evleri aşağıda görünmeye başlamıştı. Lanchester güçlü rüzgarda sarsılıyor, sonra dengesini yeniden sağlıyordu. ''Daha güvenli başka büyük uçağı bulamadın mı?'' diye sordu Sanson. ''Bu sabah İskenderiye'ye giden bir tek bu vardı. Bizi aldıkları için şanslı sayılırız.'' ''Bütün bu sıkıntılara değeceğini umarım, Weaver.'' Kahire'de havalanırken kötü havanın sonuna rastlamışlar ve oldukça sarsılmışlardı. Sanson yüzü taş gibi ifadesiz otururken Weaver kusma arzusuna zor bastırmıştı. İskenderiye'deki RAF genel karargahıyla temas kurduktan yarım saat kadar sonra İskenderiye onları aramıştı. Yapılan araştırmalar Akdeniz ve Kuzey Mısır'da hiçbir uçağın kaybolmadığını, kayıp Beofilker ve üstlerine salimen dönen 3 Tomahawk devriye uçağı dışında sabahın o saatinde hiçbir uçuş olmadığını göstermişti. Mersa Matruh'tan İskenderiye'ye giderken alçaktan uçan bir Lysander çölde kendin 20 mil kadar güneybatısında bir hala tüten iki uçak enkazı gördüğünü bildirmişti. Pilot omzunun üzerinden seslendi. İnişe 10 dakika var. Yüzü hala bembeyaz olan Weaver'ı görünce gülümsedi. Ne oldu efendim? Uçmaktan hoşlanmıyor musunuz? Uçak yeni bir hava boşluğuna düşerken Weaver, bayılırım diye cevap verdi. Özellikle eleğe benzeyen ve patlayıcı dolu olan bir uçakla uçmaya. Bence seyahat etmenin tek yolu bu. Pilot güldü, geri dönüp inmeye hazırlandı. 07:55. Holder tabancayı salladı ve iki subayı Dakota'nın içine girmeye zorladı. Üniformalarınızı çıkarın. İkiniz de. Kleist ve Doring'e döndü. Soyunduktan sonra her ikisini de sıkıca bağlayın. Bunun için ağlardan yararlanabilirsiniz. Subaylar soyunmaya koyuldular. Yüzbaşı şaşırmış ve korkmuştu. Siz Almansınız değil mi? Diye sordu. Bana ne olduğunu söylemeyecek misiniz? Soru sormak bir işinize yaramaz yüzbaşı. Lütfen susun. Kleist ve Doring iki subayı bağlamayı bitirdiklerinde iplerin ucunu uçağın gövdesine tutturdular. Üniformalar ne olacak? Diye sordu Kleist. Holder subayların boylarına baktı. Ben yüzbaşınınkini alacağım. Temin'in üniformasını ve kimliğini Doring'e fırlattı. Şunları bir giy, bakalım uyacak mı? Doring elbiseleri denedi, üniformalar ona uymuştu. SS subayı kilotunun dışında tamamen çıplak olan Temin'e sırıttı ve çizmesinin ucuyla kaburgalarına dokundu. Ne dersin, bir İngiliz'e benzedin mi? Temin'in yüzü korkudan bembeyazdı. Holder Doring'e, onu rahat bırak, dedi. Tamam Hugo, bize zarar vermeyecekler. Yüzbaşı onaylaması için Holder'a baktı. Cenevre Anlaşması kurallarına göre. Kuralları ben de biliyorum, korkacak bir şey yok. Ancak ne yazık ki sizi burada bırakmak zorundayız. Bizi bulana kadar susuzluktan ölmüş oluruz. Gitmeden önce size su bırakacağım, üzgünüm. Ancak elimden başka bir şey gelmiyor ama devriyelerinizin enkazı kısa zamanda bulacağından da eminim. Holder, Kleist ve Doring'e dışarıda beklemelerini işaret etti. Bir araya geldiklerinde Doring'e döndü. Git bakalım, cipte harita var mı? Kleist, dostların yanına su bırakmak için gitti. Kurtulabilirlerse kullanmaları için iki matara su ver. Çabuk ol, hareket etmemiz gerekiyor. Kleist şaşkınlık içindeydi. Delirdin mi? Onları sağ mı bırakacaksın? Ya sen ne önerirsin? Onları vuralım. Unut bunu Kleist. İkisi de suçsuz. Onlar düşman. Sen de büyük bir yanlış yapıyorsun. Arkadaşlarına bizleri tarif edecekler. Hayatta kalırlarsa ölüm fermanlarımızı imzalarlar. Öldürürsek düşmanın hiçbir şeyden haberi olmaz. Kimseyi soğukkanlılıkla öldürmek niyetinde değilim. Zaten başımız yeterince belaya girdi. Sana söylenenleri yap. Onlara su ver ve hemen dön. Çabuk. Kleist suratı bembeyaz, itiraza yeltendi, daha sonra kararını değiştirdi. Enkaza doğru koştu, giderken iki matara kaptı ve Doring geri dönerken uçağın kapısından içeri girdi. Harita falan yok efendim. Allah kahretsin. Holder Rachel'e döndü. İşler iyice karıştı. Yine de iyimser olmaya çalışalım hiç olmazsa. Yürümekten kurtulduk. Gömleğini ve pantolonunu çıkardı, yüzbaşının üniformasını giydi. Sam Bromley kemeri taktı ve tabancayı kılıfına yerleştirdikten sonra çizmeleri denedi. Biraz dar ama şimdilik idare etmek zorundayım. Yüzbaşıya az çok benzediğin söylenebilir ama birisi kağıtları ciddiyetle incelerse yalanın kolayca ortaya çıkacaktır. Bunun farkındayım ama bırak da bunu daha sonra düşüneyim. Rachel endişeyle sordu. Şimdi ne yapacağız? Holder yüzbaşının şapkasını kafasına geçirdi, biraz yana itti, elini siperliğe götürerek şakadan bir selam verdi ve mükemmel bir İngiliz aksanıyla ''Tanrı bilir küçük hanım ama elimizden geleni yapacağız.'' dedi. ''Sen delisin, buradan sağ kurtulamayacağız.'' ''İşte bunu bilemem. Tek yapman gereken yaşamak ve umudunu kaybetmemek.'' Falconi aniden inledi, Doring Holder'a seslendi. ''Gelip baksanız iyi olacak efendim.'' Holder İtalya'nın yanına diz çöktü. Falcone'nin derisi grileşmiş, bandajlar koyu kan lekesiyle kaplanmıştı. Kanı durdurmak için dizin altına bağladığı kemeri gevşetti. Daha sonra iyice sıktı. Durumu pek iyi değil. Sıcaklık bir saat kadar sonra çekilmez olacak ve durumu daha da kötüleşecek. Eğer tedavi olmazsa kan kaybından ölür. İnceğimiz havaalanına dönmek en iyi çözüme benziyor. Bakarsın adamımız orada hala bizi bekliyordur. O zaman bize güvenebileceğimiz bir doktor bulabilir. Doring'e döndü. Kleist'e söyle, gidiyoruz. Birden Dakota'nın içinden iki el silah sesi duyuldu. Holder öfkeden çıldırmış gibi enkaza doğru koşarken içeride ne olduğunu tahmin ediyordu. Kleist, seni hayvan herif! Uçağın kapısına vardığında elinde dumanı tüten tabancasıyla Kleist'i gördü. Kafasını uzatıp içeri baktı. Birer köşeye kıvrılmış, kafalarından birer kurşun deliği iki genç subayın cesediyle karşılaştı. Öfkeden çılgın gibi Kleist'in yakasına yapıştı. ''Seni Allah'ın belası canavar, ikinizi de soğukkanlılıkla öldürdün.'' ''Eğer siz yapamasaydınız ben yaparım.'' dedi Kleist. Hiç de yaptığından pişman olmuşa benzemiyordu. ''Savaş bu Holder.'' Holder suratına yumruğu patlattı. Claes enkaza doğru savrulurken elindeki tabancayı düşürdü. Ayağa kalktı. Burnundan kan damlarken nefret dolu gözlerini Holder'a dikti. ''Sen öldün Holder. Gerçekten öldün.'' Claes hızla üzerine geldi. Kolları öfkeli bir ayı gibi iki yana açılmıştı. Bütün ağırlığıyla Holder'a çarpıp yere yıktı. Hemen üzerine atlayıp vahşice vurmaya başladı. Yumrukları yağmur gibi yağıyordu. Holder karşılık verip yana kaçmayı başardı. Tabancasını çıkarmaya çalışırken Claes tekrar üstüne atıldı. Bu kez hazırlıklıydı. Ayağını kaldırdı ve Claes'in dizinin altını tekmeledi. Claes acıdan haykırarak ve topallayarak geriledi. Holder ayağa kalkmış, Claes de sağlı solu yumruklarını vurmaya başlamıştı bile. Sersemlemiş Esed subayını çevirdi, kollarını boynunda kenetledi. Claes elini uzatıp Holder'ın saçını yakaladı. Neredeyse kafa derisini koparacak gibi asıldı. Holder kollarını gevşetti. ''Bu kadarı yeter Claes, yoksa boynunu kırarım.'' Claes çatlak sesiyle bağırdı. ''Doring, tabanca!'' Doring bir an için kararsız kaldı. Daha sonra Claes'in silahını almak için koştu. Ancak Rachel'in çelmesini yiyince öne doğru düştü. Kız tabancaya uzandı. Doring ayağa kalkarken suratına doğrultulmuş tabancayı gördü. ''Seni orospu!'' Doring Rachel'e doğru ilerlemeye yeltendi. ''Bir adım daha atarsan seni vururum.'' Doring olduğu yerde durdu. Kızın gözlerinden kararlı olduğunu anlamıştı. Rachel silahın namlusunu Doring'den ayırmadan Claes'e seslendi. ''Arkadaşının ölmesini istemiyorsan Holder'ın söylediğini yap.'' Claes yenildiği zamanı bilir gibi baktı ve söylenenleri yaptı. Holder onu ize uzağa itti, tabancasını çekti. Doring korkuyla konuştu. ''Binbaşı, ben...'' ''Seni salak, emre itaatsizlikten seni vurabilirdim.'' ''Büyük bir hata yaptım binbaşı, düşünemedim.'' Doring kekelemeye başladı. ''Sesini kes ve Claes'in yanına geç.'' Doring söyleneni yapınca Holder tabancasını onlara doğrulttu. ''Bu konuyu şimdi ve burada halletmem gerekir. Sen, Claes, affedilecek durumu aştın ve bir kurşunu çoktan hak ettin.'' SS subayı kanayan burnunu sildi. ''Mantıklı ol Holder, başka seçeneğimiz yoktu.'' Başını Dakota'ya doğru çevirdi. ''Onları sağ bulsalardı yakalanmamız an meselesi olurdu. Şimdi ise hiç olmazsa bir şansımız daha var.'' Claes'in söyledikleri kaba da olsa mantıklıydı ve Holder bunun farkındaydı. Yine de adamın vahşeti nefretini pekiştirmişti. ''Bu andan itibaren iki İngiliz subayının öldürülmesinden sorumlusun. Bu da arkadaşlarının bizi bulma kararlılığını daha da artıracaktır. Durumumuzu iyice kötüleştirdin.'' Claes'in buna verecek cevabı yoktu. Başını önüne eğdi, sustu. ''Tamamlanması gereken bir görevimiz olduğunu da unutmuşa benziyorsun. Askeri bir operasyon yapıyoruz. Komuta da hala bende. Yakalanana ya da öldürülene kadar.'' Bu kadarını anladın mı? Evet binbaşı. Şimdi ikiniz de cipe binin. Ön tarafa. İkinizi de gözümün önünde istiyorum. SS'ler cipe bindi. Holder Rachel'e doğru yürüyüp elinden tabancayı aldı. Gözünden bu aleti kullanmaya kararlı olduğun anlaşılıyordu. Gözlerini kaldırdı. Savaş insanları ne kadar da değiştiriyor. Tetiği çekmeyi gerçekten de düşündün mü? Rachel belli belirsiz gülümsedi. Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, tehdidi bile Doring'i korkutmaya yetti. Sen iyi misin? Çenesini ovuşturdu. Daha kötüsünü gördüm, ancak Claes durumu gerçekten zora soktu. Holder enkaza bakarken sesi öfkeliydi. İşlerin böyle gelişmiş olmasından dolayı üzgünüm. Bu adamlar ölmeyi hak etmemişlerdi. Rachel'e döndü. Düşman devriyelerin çok kısa süre sonra bizi aramaya başlayacaklarından emin olabilirsin. Biraz şansımız olur ve pusulamız doğru çalışırsa 20 dakika sonra havaalanına varabiliriz. Adamımızın hala orada olmasına dua etmekten başka çaremiz yok. Ondan sonra her şeyi tanrılar elinde olacak. Ondan sonra her şey tanrıların elinde olacak. 09:35. Yere indiklerinde onları bekleyen brandalı bir askeri polis cipiyle karşılaştılar. Ön koltukta bir teğmen ve bir şoför oturuyordu. Weaver ve Sanson, Avro Lanchester'dan inince subay onları karşıladı. ''Yarbay Sanson, ben havaalanı güvenlikten teğmen Lucas efendim.'' Selam verdi. ''İskenderiye karargahından yüzbaşı Miles'la sizin aranızda irtibatı sağlamakla görevlendirildim. Kendisi gelemediği için özür diledi ama katılması gereken bir toplantı vardı.'' Sanson selama karşılık verdi. ''Size Amerikan askeri istihbaratından Yarbay Weaver'ı tanıştırayım. Yarbay Weaver da bizimle gelecek.'' Memnun oldum efendim. Sanson'a döndü. Yüzbaşı Myers kayıp Dakota ile ilgilendiğinizi, onun bir Alman uçağı olabileceğini düşündüğünüzü söyledi. Herhangi bir gelişme var mı? 10 dakikadan önce bir haber aldık efendim. Keşif uçaklarımızdan biri buranın 25 mil güneybatısında Amerikan bayraklı bir Dakota enkazı görmüş. Pilot 5 mil kuzeyinde Biafigur enkazına benzer bir şey gördüğünü de söylüyor. İyi haber. Hayatta kalan var mı? Teğmen başını salladı. Biafigur'da maalesef yok. Kum tepesine kafadan dalıp paramparça olmuş. Dakota'nın da bir kanadının koptuğu anlaşılıyor. Keşif pilotu gövdenin hasar görmediğini, içindekilerin kurtulmuş olabileceğini söylüyor. İncelemek için birisini gönderdiniz mi? Teğmen cipin arka koltuğuna yerleştirilmiş yüksek antenli sahra telsizini gösterdi. 5 dakika önce bir devriye müfrezesi çıkardık. Bizimle temas kuracaklar. Bu bölümde çok askerimiz var. Yine de gereken yerlere haber gönderdim ve hayatta kalanları aramalarını istedim. Enkazlara varmak ne kadar zamanımızı alır? Hızla gidersek 1 saatten az. Ayrım sonu, sayfa 308.